Ayrım 24. Stepançikovo Köyü. Dostoyevski. Sayfa 267. 6. Kısım. Son Söz. Foma tam sarsılmaz bir zafer kazanmıştı. Gerçekten onsuz hiçbir şey yapılamayacaktı. Geçen olaylar bu konuda en ufak şüpheye veya itiraza imkan bırakmayacak gibiydi. İhya ettiği çiftin Foma'ya duyduğu minnet sınırsızdı. Foma'nın evlenmelerine, hangi şartlar altında razı olduğuna ufak bir imada bulunur bulunmaz dayımla Nastenka hemen ağzımı kapattılar. Sashenka iyi adamdır, çok iyidir Foma Fomiç, ona yünden bir yastık işleyeceğim diye bağırıp duruyordu. Hatta katı yürekliliğimi yüzüme vurarak beni utandırdı. Düşüncesini kökünden değiştiren Bahçıyev'in yanında Foma Fomiç hakkında tek bir kötü söz etseydim beni kendi eliyle boğardı sanırım. Foma'nın arkasında sadık köpek gibi geziyor, yüzüne derin bir saygıyla bakıyordu. Her lafının sonuna "son derece asil adamsın Foma, bilgin adamsın Foma" sözlerini ekliyordu. Yejevikin'e gelince sevincinden uçuyordu. İhtiyar Yegor İliç'in Nastenka'ya abayı yaktığının çoktan farkındaydı zaten. O zamandan beri gece gündüz kızını ona vermeyi kuruyordu. Bu işi adam akıllı benimsemiş olması için bütün kuvvetiyle çalışmıştı. Ama tam bir imkansızlık karşısında vazgeçmişti. Oysa Foma bu işi hemen halledivermişti. Bununla beraber ihtiyar bütün hayranlığına rağmen Foma Fomiç'in içini gayet iyi biliyordu. Sözün kısası, Foma Fomiç'in bu evdeki hakimiyetinin söz götürmeyeceği, baskısının da sınırı olmayacağı belliydi. En sevimsiz, en şımarık adamlar bile isteklerinin yerine getirilmesiyle hiç olmazsa bir zaman için uslanırlar, bunu herkes bilir. Foma Fomiç ise tersine başarı kazandıkça aptallaşıyor, büsbütün burnu büyüyordu. Yemeğe yakın çamaşırını, üstünü başını değiştirerek koltuğuna oturdu, dayımı çağırdı. Sonra bütün ailenin huzurunda ona yeni öğütler vermeye koyuldu. "Albay," dedi, "resmi bir evlenme yapmak üzeresiniz. Üzerinize aldığınız ödev vesaire vesaire." Böylelikle Journal de Demat gazetesinin en ufak puntayla basılmış 10 sayfasını dolduracak kadar konuştu, konuştu. Söyledikleri de tamamıyla saçma şeylerdi. Bir kere içinde albayın üzerine aldığı ödevle ilgili tek bir nokta yoktu. Bu konuşma yalnızca Foma Fomiç'in zekasına, uysallığına, mertliğine ve top gözlülüğüne en arsızca övgülerle doluydu. Herkesin karnı açtı, herkes yemeği düşünüyordu. Bununla beraber hiç kimse ses çıkarmıyordu. Bütün bu saçmaları derin bir saygı ile sonuna kadar dinlediler. Bahçıyev bile ona azap veren iştahına rağmen saygı ile kıpırdanmadan oturdu. Belagatli konuşmasının verdiği zevk içinde Foma Fomiç adam akıllı neşelenmişti. Hatta sofrada geçen olayların şerefine kadeh kaldıra kaldıra iyice sarhoş doldu. Şakalar etmeye, nükteler savurmaya başladı. Bunlar tabii hep yeni nişanlılarla ilgili şeylerdi. Herkes gülüyor, alkışlıyordu. Ama şakaların bazısı o kadar kaba, açık saçıktı ki Bahçıyev bile utandı. Sonunda Nastenka sofradan kalkarak kaçtı. Bu Foma Fomiç'in son derece hoşuna gitti. Bununla beraber hemen durumu kurtardı. Kuvvetli bir ifadeyle Nastenka'nın meziyetlerini belirtti. Sofrada bulunmayan nişanlının sağlığına kadeh kaldırdı. Bir dakika önce utanç içinde azap çeken dayım şimdi neredeyse Foma Fomiç'in boynuna atılacaktı. Nişanlılara gelince onlar birbirlerinden, saadetlerinden bayağı utanıyor gibiydiler. Nişan töreninden sonra birbirlerine tek söz söylemedikleri gibi göz göze gelmekten kaçındıklarını fark etmiştim. Sofradan kalktıktan sonra dayım birdenbire ortadan kayboldu. Onu ararken tesadüfen taraçaya çıktım. Orada çakır keyif bir halde koltukta kahvesini içerek nutuk atan Foma Fomiç'le karşılaştım. Yanında yalnız Yejevikin, Bahçıyev ve Mizinçikov vardı. Dinlemek için ben de durdum. Foma bağırarak "Niçin?" diyordu. "Niçin inançlarımın uğruna ateşe atılmaya bile hazırım? Niçin hiçbiriniz kendinizi ateşe atamazsınız? Niçin? Niçin?" Yejevikin "Ateşe atılmak lüzumsuz şeydir de ondan Foma Fomiç" diye takıldı. "Ne faydası var sanki? Evvela insanın canı acır, sonra da yanmakla elinize ne geçecek?" "Ne mi geçecek? Arkamda asil küller bırakacağım ama sen anlayamazsın ki, takdir edemezsin ki beni. Sizin için Sezarlardan, Makedonyalı İskenderlerden başka büyük adam yok. Halbuki ne yaptılar şu Sezarlarınız? Kimi mutlu ettiler? Ya şu meşhur Makedonyalı İskender'in yaptığı ne ki? Bütün dünyayı fethetmiş. Bana da o kadar insanı versinler, ben de fethederim. Bunu sen de yaparsın, bu da. Ama öte yandan erdem sahibi bir adamı, Kritos'u öldürdü. Halbuki ben erdemli Kritos'u öldürmedim. Yumurca, kerata, dünya tarihinde övmek değil ona sopa atmak gerekti. Onunla birlikte Sezar'a da. Bari Sezar'a merhamet edin Foma Fomiç. Foma, o ahmağa da merhamet etmeyeceğim diye bağırdı. Kafası dumanlanmış Bahçıyev de coşkuyla sözünü onayladı. Etme canım. Neden merhamet edecekmişsin onları? Hepsi de zir zop dönek herifler. Demin bir tanesi burs vererek öğrenci okutmaktan bahsediyordu. Burs da neymiş, şeytan bilir ne olduğunu. Bahse girerim ki yeni bir kepazeliktir. Ya öbürünün biraz önce yaptığı, kibar bir toplulukta yalpa vuruyor, rom istiyor. Bence insan içmeli ama böyle değil. İç, az ara ver, sonra yine zıkkımlan, bu olmaz ki. Yok efendim, hiç merhamet etmemeli onlara. Bunların hepsi dalavereci herifler. Bilgin, yalnız sensin Foma.
Bahçıyev birinden haz etti mi artık tam olarak hiç düşünmeden ona bağlanıyordu. Dayımı havuzun yanında bahçenin en uzak tenha bir köşesinde buldum. Nastenka ile beraberdi. Nastenka beni görünce suçüstü yakalanmış gibi hemen yeşilliklerin arasına dalıp kaçtı. Dayım parlayan yüzüyle bana doğru yürüdü. Gözlerinde sevinç yaşları parıldıyordu. İki elimi elleri arasına alarak kuvvetlice sıktı.
''Canım kardeşim'' dedi, ''saadetime hala inanamıyorum. Nastya da öyle. Sadece hayret ediyor. Tanrı'ya bizi bugüne ulaştırdığı için şükrediyoruz. Ağladı şimdi o. İnanır mısın? Ben de hala kendime gelemedim. Şaşırdım. İnanamıyorum bir türlü. İnanamıyorum. Neden oldu bu bana? Niçin? Ne yaptım? Nasıl oldu da hak edebildim bunları?''
Coşku içinde, eğer ortada hak sahibi olması gereken biri varsa o yalnızca sizsiniz dayıcığım dedim. Sizin gibi namuslu, mükemmel, iyi kalpli bir adamı hiç görmemiştim. Esefleniyormuş gibi,
yok Seryoja, hayır, bu kadarı da fazla. Bu derece iyi olmamız da fena. Yani kendimden bahsediyorum. Çünkü iyi olduğumuz zaman hoşuz ama kötü zamanımızda da yanımıza yaklaşmasınlar. İşte şimdi Nastya ile bundan bahsediyorduk. Foma'yı şimdiye kadar da son derece takdir ediyordum. Ama inanır mısın, seni onun mükemmelliğine ikna etmeye çalıştığım halde ona ancak bugün tam olarak inandım. Hatta dün böyle bir hediyeyi reddettikten sonra bile inanmamıştım. Bunu utanarak söylüyorum. Deminki sahneyi hatırladıkça yüreğim eziliyor ama kendime hakim değildim. Nastya için söylediklerini duyduğum zaman kalbimi bir şey deşiyor gibi oldu. Farkında olmadan bir kaplan gibi hareket ettim.
Ne olacak dayı, hareketiniz belki de çok doğaldı. Dayım ellerini salladı.
Yok yok, öyle deme kardeşim. Buna sırf tabiatımın bozuk, son derece zevkine düşkün, yalnız kendini düşünen, sadece kendi isteklerinin yerine getirilmesine çalışan bir adam olmam sebeptir. Foma da öyle söylüyor.
Buna ne denebilirdi artık? Dayım duygulanmış bir halde devam etti.
Bilmezsin Seryoja, kaç kereler hırçınlaştım, merhametsiz, haksız, kibirli oldum. Hem yalnız Foma'ya karşı değil, bütün bunlar durup dururken hatırıma geldi. Şimdiye kadar bu büyük saadeti hak edecek hiçbir şey yapmadığım için adeta utandım. Nastya da demin aynı şeyi söyledi. Halbuki onun nasıl olur da günahları bulunabilir, aklım almadı. İnsan değil, melek o. Dedi ki Tanrı'ya çok büyük borcumuz varmış. Bundan sonra iyi olmaya, hep hayırlı, sevaplı işler yapmaya gayret etmeliymişiz. Onun bunu ne kadar coşkulu, ne kadar güzel söylediğini duysaydım bir. Tanrım, ne kızdır bu.
Heyecan içinde durdu, biraz sonra devam etti.
Şöyle bir karar verdik kardeşim. Foma'ya, anneme ve Tatyana Ivanovna'ya en büyük özenle bakacağız. Hele şu Tatyana Ivanovna, ne yüksek ruhlu insan. Ah, herkese karşı ne çok suçum var benim. Ama hele şimdi biri Tatyana Ivanovna'ya fenalık etmeye kalkışsın. O zaman artık neyse, Mizinçikova'da bir şey yapalım.
Evet dayıcığım, Ben de Tatyana Ivanovna hakkındaki düşüncemi değiştirdim. Doğrusu hem saygıya hem de merhamete layık.
Dayım coşkunlukla sözüne devam etti. Öyledir öyle, saygıya layık. Mesela Korovkin.
Ürkek bir bakışla yüzüme baktı.
İhtimal onunla alay ediyorsun. Zaten demin hepimiz güldük. Halbuki bu belki de affedilmez bir şey oldu. Belki o da mükemmel, çok iyi kalpli bir adamdır. Ama kader işte, başına felaketler gelmiş. Sen inanmasın ama belki de böyledir.
Aman dayıcığım, niçin inanmayayım? Ben de son derece düşmüş bir adamda bile yüksek insani duyguların kalabileceğinden, bize kapalı olan ruhunun derinliğinden, düşenleri hor görmemek gerektiğinden bahsettim durdum. Tam tersine bunları ayıp bularak kendilerine elimizi uzatmamızın, onları kurtarmamızın doğru olduğunu söyledim. Mevcut iyilik ve ahlak ölçülerinin yanlış olduğunu vesaire vesaire anlattım durdum. Kısacası o kadar alevlendim ki naturalizm okulundan bile söz açtım. Sonunda da hataların karanlığından sıyrılırken aydınlığa kavuştum diye başlayan şiiri okudum. Dipnot, N.A. Nekrasov'un bir dizesi. Bu dayımın son derece hoşuna gitti.
Dostum dedi, sen beni iyi anlıyorsun. Hatta kafamdan geçenleri benden daha iyi ifade ettin. Tam böyledir işte, tam dediğin gibi. Tanrım, niçin insanlar fena olurlar? Niçin ben iyi olmanın bu kadar tatlı olduğunu bilirken sık sık kötü oluyorum? Demin Nastya da kendisi için aynı şeyi söyledi.
Dayım etrafa bakınarak, şu yerin güzelliğine bak dedi. Ne güzel tabiat, ya manzara, şu ağaca bak. Gövdesi insanın kucaklayacağı kadar kalın.
Özüne, yapraklarına bak, güneşe bak. Yağmurdan sonra her şey nasıl yıkandı, ne kadar neşelendi. Şöyle bir düşünürsen, belki ağaçların da kendilerine göre anladıkları vardır. Belki onlar da duyuyor, hayattan zevk alıyorlardır. Öyle değil mi ama, ne dersin?
Olabilir dayıcığım, ama tabii kendilerine göre.
Elbette kendilerine göre. Hay yaradana kurban olayım. Sen bu bahçeyi küçükken burada nasıl koşup oynadığın herhalde hatırlarsın Sergio Hoca.
Sonra yüzünde sonsuz bir sevgi, saadet ifadesiyle bana bakarak,
ben de küçüklüğünü hatırlıyorum diye ekledi. Seni yalnız başına havuzun yanına bırakmıyorduk. Bir akşam hatırlıyor musun? Rahmetli Katya seni yanına çağırıp sevmeye başlamıştı. Sen de ondan önce bahçede koşmuş, yorulmuş, kızarmıştın. Sarı saçların bukle bukleydi. Karın bunlarla oynadı, oynadı, sonra da öksüz yavrucuğu bize aldın da ne iyi ettin dedi. Bunu hatırlıyor musun?
Hatırlar gibi oluyorum dayıcığım.
Yeni yeni akşam oluyordu. Güneş ikinizi de aydınlatıyordu. Ben köşede oturuyor, hem pipomu içiyor hem sizleri seyrediyordum.
Dayım gözyaşlarını zapt etmeye çalışarak titrek, alçak bir sesle,
her ay şehre gider mezarını ziyaret ederim Sergio Hoca dedi. Bunu Nastya ile de konuştuk. Bundan sonra birlikte gideceğimizi söyledi.
Dayım heyecanını yenmeye çalışarak sustu. O sırada Vido Pliyasov yanımıza geldi. Dayım silkindi.
Sen misin Vido Pliyasov dedi. Foma Fomiç mi gönderdi yoksa?
Hayır efendim, daha çok kendi ihtiyacım için.
Ya iyi öyleyse, Korovkin'in ne olduğunu da öğreniriz. Daha demin soracaktım zaten. Korovkin'e göz kulak olmasını söylemiştim Sergio Hoca. Ne var ne yok Vido Pliyasov?
Müsaadenizle arz edeyim efendim. Dün ricamdan bahsederken beni her gün gördüğüm hakaretlerden korumayı vaat etmiştiniz.
Dayım korku ile, aman yine şu soyadı meselesi mi diye korku içinde vardı.
Ne yapalım efendim, her saat hakaret.
Dayım üzüntülü bir tavırla,
ah Vido Pliyasov, Vido Pliyasov, ne yapmalı sana bilmem ki dedi. Neymiş o gördüğün hakaretler? Sen bunlarla aklını kaçıracak tımarhaneyi boylayacaksın.
Vido Pliyasov, aklımdan yana çok şükür diye söze başladı ama dayım sözünü keserek,
öyle ya öyle ya dedi. Hem ben bunu sana fenalık olsun diye değil, faydası dokunacağını umarak söylüyorum. Neymiş o sana yapılan hakaretler? Bahse girerim, incir çekirdeğini doldurmayacak kadar önemsiz şeylerdir.
İnsana nefes aldırmıyorlar efendim.
Kim?
Hepsi. En başta da Matryona. Zaten onun yüzünden hayatımda dertli oldum. Malumu âliniz, bütün dikkate değer kimseler, henüz çocukken bile benim özellikle yüz çizgilerim bakımından bir yabancıyı andırdığımı söylerlerdi. İşte şimdi bu yüzden bir türlü peşimi bırakmıyorlar. Dışarı çıktım arkamdan türlü türlü kötü laflarla bağırıyorlar. Dayak düşmanı, bacak kadar oğlanlar bile peşimde. Demin buraya gelirken yine bağırdılar. Artık halim kalmadı. Yüksek himayenize sığınıyorum beyim.
İlahi Vidopliyasov, ne diye bağırıyorlar sana? Mutlaka üzülmeye değmez, saçma sapan şeylerdir.
Söylemem, yakışık almaz efendim.
Söyle, söyle.
Dilim varmıyor, tiksiniyorum.
Haydi söyle canım.
Hollandalı Grişka bir turunç yemiş diyorlar efendim.
Dipnot, Rusça kafiyeli bir tekerleme. Ay Tanrı müstahakını versin, amma da tuhaf adamsın. Ben de bunların söyledikleri acaba ne ki diye düşünüyorum. Aldırma, geçiver canım.
Zaten aldırmadım efendim ama bu sefer daha çok bağırıyorlar.
Dayıcığım dedi, madem ki bu evde rahat edemeyeceğinden şikayetçidir, onu bir süre Moskova'ya, o hattatın yanına gönderin. Hani evvelce bir hattatın yanında oturuyordu demiştiniz. Aman birader, o zatın sonu da fena oldu.
Ne olmuş? Vidopliyasov cevap verdi. Kendileri çok yüksek kabiliyetli bir adam oldukları halde başkasının malına sahip çıkmak istedikleri için hapishaneye girmişlerdi. Orada temelli mahvolmuşlar.
Dayım peki Vidopliyasov peki dedi, sen şimdilik üzülme. Ben bu işle uğraşır bir sonuca bağlarım, söz veriyorum sana. Korovkin nasıl, uyuyor mu?
Hayır efendim, hemen şimdi gittiler, size bunu haber vermeye geldim.
Dayım gitti mi diye vardı, ne diyorsun, niye bıraktın onu?
Kalbimin iyiliğinden beyim, haline acıdım adamcağızın. Uyandığı zaman kendisine yapılanları hatırlayınca saçını başını yolmaya, avazı çıktığı kadar bağırmaya başladı.
Avazı çıktığı kadar ha?
Daha saygılı bir şekilde söyleyecek olursam çeşit çeşit sesler çıkardılar. Bir daha latif cinsin huzuruna nasıl çıkabileceklerini aykırdılar. Sonra da artık insanlar arasında bulunmaya layık olmadıklarını söylediler. Öyle acıklı sözler sarf ettiler ki.
Çok nazik adam, ben sana söyledim Sergey. Ona bekçilik etmeni özellikle sana söylediğim halde nasıl bıraktın onu Vidopliyasov?
Kalpten duyduğum merhamet duygusundan efendim. Söylemememi rica ettiler. Arabacıları da hayvanlarını da doyurdu, arabaya koştu. 3 gün önce kendilerine verdiğiniz para için derin saygılarını sunarak teşekkür ettiler. İlk postalardan biriyle borçlarını göndereceklerini söylememi emrettiler.
Bu da ne demek dayı?
Vidopliyasov, 25 gümüşten bahsediyorlardı dedi.
Canım, istasyonda borç olarak vermiştim. Şüphesiz ilk postayı da gönderir bunu. Aman tanrım, pek üzüldüm doğrusu. Acaba peşinden birini yollasak mı dersin Seryo Hoca?
Yollamasanız daha iyi olur dayıcığım.
Ben de öyle düşünüyorum. Bir şey söyleyeyim mi Seryo Hoca? Elbette ben filozof değilim ama sanırım her insanın içinde dıştan göründüğünden daha çok iyilik vardır. Korovkin için de öyle oldu. Yaptığı rezalete dayanamadı. Hadi artık Foma'nın yanına gidelim. Geciktik. Nankörlüğümüze, ihmalimize darılır belki. Hadi gidelim. Hey gidi Korovkin, hey!
24. ayrımın sonu. Sayfa 276.